Ayrım 15, sayfa 137. Niko, ilerlemekle yol değiştirmek arasında bocalıyordu. Komitayı toplayıp diğerleriyle fikir teatisinde bulundu. Bir süre daha aynı yolda ilerleyerek şanslarını denemeye karar verdiler. Ancak çok geçmeden orta yaşlı bir erkek cesediyle karşılaştılar. Bu sefer kafilede baş gösteren paniğe mani olamadılar. Kadınlar ve çocuklar korkuyla sağa sola koşmaya başladı. Ledon ile Andon kaçanları güçlükle durdurdu. Fakat kaçışırken etrafta başka cesetler de olduğunu fark etmişlerdi. Yakınlarda ciddi bir katliam yapılmıştı anlaşılan. Cesetlerin üstündeki giysilerden kopartılıp yerlere atılmış tahta haçlardan onların da Rum olduğu aşikardı. Katliam çok büyük bir nefretle yapılmış, kurbanlara müthiş bir vahşetle saldırılmıştı. Niko herkesin bir araya toplanmasını söyledi. 5 dakika içinde herkes adeta birbirine kenetlendi. Niko, "Arkadaşlar, yoldaşlar," diye başladı. "Belli ki tehlikeli bir bölgedeyiz. Eğer sağ kalmak istiyorsak bunun tek yolu cesur ve akıllı olmak. Tavşan gibi kaçarak sağa sola dağılmak değil. Şimdi kimse kimseden ayrılmasın ve herkesin gözü kulağı bizde olsun." Ira onu dinlerken ilk kez ölümü hissetti. Ölmeyi isteyip istemediğini düşündü. Sonra cevabın bir önemi olmadığını fark etti. Ölse de kalsa da fark etmezdi. Belki de bu yüzden en soğukkanlı davranan oydu. Zaten yol boyunca dur denince duruyor, ye denince herkesle birlikte payına düşen birkaç lokmayı yiyor, yat denince herkesten uzak bir köşe seçip eline geçirdiği bir çul parçasına sarılarak uyuyordu. Sultan sazlığında uyandıkları sabah her yanı sis kapladığını görünce böyle bir görünmezlik içinde olmaktan mutluluk duyduğunu fark etmiş ve kendisini saran bir sis perdesinin sürekli yanı başında olmasını arzulamıştı. Sonra da herkesten uzak bir köşe bulup tek başına yıkanmıştı. O zaman suya düşen yüzünü, bedenini gördüğünde kendisine ne kadar yabancılaştığını fark etmişti. Hiçbir hattı, hiçbir kıvrımı, hiçbir uzvu ona tanıdık gelmemişti. Renkler bile değişmişti sanki. Hafif dalgalı suda gidip gelen yabancı bir yüz görmüştü yalnız. Bir an aklını kaçırdığını düşünmüş, içinden çığlık atmak, suları yara yara koşmak gelmişti. Boğazına düğümlenen bir hıçkırıkla sessizce ağlamıştı. Ağlaya ağlaya yıkandıktan sonra giyinip kalabalığın arasına karışmıştı. Yola koyulduklarında Agnes her sabah yaptığı gibi yanına gelip ona sarılmış, hiçbir şey demeden yüzüne bir öpücük kondurmuş, sonra arkadaşlarının yanına gitmişti. Agnes'in bu sevgi gösterileri artık sabahın mutat törenlerinden biri olmuştu. Ira, yaşanan katliamın izleriyle bir ihtimal olarak karşısında duran ölümü düşünürken aklına Agnes geldi. O, ölüm ile yaşam arasındaki çizgide duruyor, hangi tarafta olacağının fark etmeyeceğini düşünüyordu. Ama kız kardeşini yaşatmak için canını vermeye hazırdı. Agnes ve annesi için her şeyi göze alabileceğinden zerre kadar kuşku duymuyordu. İçinde yaşayan tek duygu da buydu. Hemen koşup Agnes'e yetişti, elinden sıkı sıkı tuttu. "Agnes, sakın korkma, bak buradayım," diye fısıldadı. Günlerdir konuşmayan ablasının ağzından birdenbire dökülen bu sözler Agnes'i önce şaşırttı. Sonra bunun iyi bir şey olduğunu düşünerek gülümsedi. "Korkmam Ira, merak etme, korkmam," dedi usulca. Ira ona sarıldı. Tehlikenin kokusunu alan her anne gibi Eleni de kızlarının yanlarına geldi. Onları birbirine sarılmış görünce içi rahatladı. Allah'ın bundan sonra önlerine çıkan her türlü tehlikeye göğüs gelecek gücü onlara verdiğini hissetti. "Meryem Ana bizi koru," diye fısıldadı Eleni. Eleni ile kızları birbirlerini kaybettikleri uzun bir yolculuktan sonra yeniden kavuşmuş gibi yüreklerini birbirlerine kenetleyip kafiledekilerin yüreklerine katarak sessizce yol almaya devam etti. Herkesin nefesini tutarak yürüdüğü bir saatlik yoldan sonra eski kalay madenlerinden geriye kalan mağaralara ulaştılar. Ancak yaklaştıkça kurt ve çakal ulumaları da artıyordu. Niko, Ledon'la birlikte 5 genci önden gönderip mağarayı kolaçan etmelerini istedi. Kafile sessizce beklerken öncüler etrafı kollaya kollaya mağaraya yaklaştı. Ancak daha içeri girmeden hızla geri çekildiler. Ledon, içerisi çakal sürüsüyle dolu diye bildirdi kafileye. Yorgunluktan ve korkudan bitap düşmüş kafile ansızın gelen bu haberle yine dağılır gibi oldu. Niko hemen atılarak herkesin duyacağı bir sesle ''Kimse çıkıp da bana içerideki çakallardan korktuğunu söylemesin. Sakın, eğer korktuğunu söyleyecek olan varsa aha şu anda kendini şu kayadan aşağı atsın ve aramızdan ayrılsın.'' dedi. Sonra aynı kararlı ses tonuyla Ledon'a dönerek ''Ledon, hemen çalı çırpı toplayın ve yaktıktan sonra mağaranın içine atın.'' diye emretti. Delikanlılara, kadınlar da Niko'nun görevlendirdiği öncülere yardım etti ve ortada kısa sürede bir öbek çalı çırpı birikti. Ne var ki dallar ıslak olduğundan yanması uzun sürdü. Gençler iyice alev alan dalları gülle atar gibi tutup havada çevirdi ve arka arkaya mağaraya attı. Çok geçmeden içeriden çıkan onlarca çakal çıkıp sağa sola kaçıştı. Hayvanların kaçışmasını izleyen kafilenin keyfi bir parça da olsa yerine gelmişti. Sonra Niko ile Ledon başta, ellerinde yanan dallarla birkaç öncü içeri girdi. Ancak içeri girmeleriyle çıkmaları bir olmuştu. Yüzleri bembeyazdı. Mağaranın önünde bir süre fısır fısır konuştular. Sonra Ledon kadınların arasına karıştı. ''Maria, Eleni, siz kadınları ve çocukları alıp şu köşede bekleyin biraz. Mağarada bir iki inatçı çakal var. Onları def edince gelirsiniz.'' diyerek kadınları mağaranın arka tarafına yönlendirdi. Bu arada Niko da gözüne kestirdiği 5-10 cesur erkeği toplayarak onlara planını anlattı. Sonra hep birlikte içeri girdiler. Erkekler içeri girer girmez donup kaldı. Zira içerisi bir ceset tarlasından farksızdı. Cesetlerin çoğunu çakallar parçalamış, etler, giysiler, uzuvlar birbirine karışmıştı. Niko, sakın ha dedi. Sakın ola bu durumu dışarıdakilere belli etmeyin. Bahsi bile geçmesin. Herkes acısını içine gömsün ve kolları sıvasın. Hemen buradan çıkartalım bu kadersiz yoldaşlarımızı. Andon kendini tutamayıp araya girdi. Bu cesetlerin içinde nasıl güvende olabiliriz Niko? Görmüyor musun? Çeteler burnumuzun dibinde. İnsanın aklına ilk bu geliyor, haklısın. Ama biraz düşününce bu geceyi geçirmek için buradan daha güvenli bir yer bulamayız bence. Çünkü çetedekiler yoldaki cesetleri gördükten sonra hiç kimsenin buraya kadar geleceğine ve bu dehşet dengiz mağarada geceleyeceğine ihtimal vermez. Daha güvenli bir yer bulamayız. Var mı başka sorusu olan? Niko'nun açıklaması akıllarına yatmıştı ki kimseden ses çıkmadı. Hızla işe girişip cesetleri aldılar ve Niko'nun gösterdiği yerden aşağıya attılar. Bir ara Ledon dayanamayıp Niko'nun yanına gelerek ''Niko, içim parçalanıyor. Yani onları bir çakal leşi gibi kayalardan atmaya içim el vermiyor. İsus Hristos korusun, cehennemde yanarız yoksa.'' dedi. Niko, ''Eğer şimdi bunu yapmazsak, başkaları da gelip bizim soğuktan donmuş cesetlerimizi temizleyecek Ledon. Hem de kim bilir ne zaman. Ama yarın sabah erkenden kalkıp üstlerini toprakla örteceğiz. Dualarını yapmadan da yola çıkmayacağız. Söz. Bunu yapmayı senden daha çok istiyorum.'' diyerek onu yatıştırdı. Mağaranın içini olabildiğince temizledikten sonra kadınları ve çocukları içeri aldılar. Burnu hassas olanlar içeri girer girmez kan kokusundan rahatsızlık duydu. Niko, bunun çakalların parçaladığı karacaların ve yaban keçilerinin kokusu olduğunu söyleyip geçiştirmeye çalıştı. İçerideki kan kokusu, çok geçmeden yorgun kafilenin ter kokusuna karışıp gücünü yitirince herkes teker teker uykuya teslim oldu. Cesetleri temizleyen 10 delikanlı ve Niko dışında. Onlar bir köşeye çekilip gördüklerini değerlendirmeye devam etti. Gün ağarmaya başlar başlamaz, ilkbaharın henüz eritemediği karları küreyerek ulaşabildikleri toprakla cesetlerin üstünü örtmeye başladılar. Mezarların başına da tahta bir haç dikip dualar okudular. Bu arada tez canlı kadınlar kalkmış kahvaltılık bir şeyler hazırlamaya çalışıyordu. Dışarı çıkıp da erkekleri toplu halde dua ederken görünce şaşırdılar. Niko, siz işinize bakın. Allah bizi unuttu diye biz de onu unutacak değiliz ya, deyip geçiştirdi. Cesetleri gömme işi biter bitmez uyuyanları uyandırmaya çalıştılar. Zira eşkıyaların gece soygun yapıp sabaha doğru uyuduklarını biliyorlardı. Bu nedenle tam uykularının derin zamanında kafileyi yola çıkartmayı planlıyor, en azından öğlene kadar Aladağları aşmayı hedefliyorlardı. O sabah İra da erken uyandı. Ama uyuyor numarası yapmaya devam et. Çünkü kız kardeşi Agnes'i hayal kırıklığına uğratmak istemiyor. Ayrıca onun sabah sabah gelip kendisine yapışmasından, sevgi göstermesinden hoşlanıyordu. Ancak Agnes bu sabah yanına sokulduğunda ağlıyordu. Bir yandan ablasını dürtüyor, bir yandan da "İra, uyan, İra uyan, ölüyorum," diyordu. İra panikle yerinden fırladı. Kardeşine sarılıp "Neyin var kuzucuk?" diye sordu fısıltıyla. Agnes "Kan, kan geliyor kukumdan," diye karmakarışık bir ifadeyle. İra onun aybaşı olduğunu anladı. Hafiften gülümsedi. "Bu muymuş kuzucuğumun derdi?" Agnes onun rahat davranmasına anlam veremiyor ve şaşkınlıkla ablasına bakıyordu. İra "Ölmüyorsun canımın içi," dedi. "Büyüyorsun. Hatta artık yetişkin oluyorsun. Bundan sonra her ay gelecek Okan." Dikkatle ablasını dinleyen Agnes'in yüzü bir an aydınlanmış ama her ay kanayacağını duyunca tekrar allak bullak olmuştu. "Her ay mı? Her ay ya," diye onu onayladı İra. Sonra sözcüklerin sihrini günler önce unutmuş olmanın getirdiği bir sıkıntıyla bir süre duraksadı. Dili hemen çözülmüyor, o tatlı tınıyı bulamıyordu. Ama bundan sonra daha da dikkatli olmalısın. Erkekleri kendine asla yaklaştırmamalısın. Orana dokunmalarına asla ama asla izin vermemelisin. Yoksa daha evlenmeden bebeğin olur ve herkes seni lanetler, dedi. Bunları kardeşine anlatırken sanki kendi kaderinden söz ediyormuş gibi bakışları çok uzaklara daldı. Daha birkaç hafta önce Enis'in kollarında aldığı hası onun tutkulu bedenini hatırladı. Ama bunları düşünmek, hatırlamak istemiyordu. Enis'in hatırasını zihninden kovmaya çalışarak kardeşine sarıldı tekrar. "Sakın unutma, ne olursa olsun hiçbir erkeğin orana dokunmasına," dedi İra tekrar. Agnes ablasının neden söz ettiğini anlamıştı. Annesinin açık seçik konuşan arkadaşlarından ve sokaktaki çocuk oyunlarından sevişmenin ne olduğunu öğrenmişti. Hatta daha küçük yaşlardayken karşısındakinin kız ya da oğlan olduğuna bakmaksızın kimi zaman oyunları sevişmeye dönüşmüş ve hazın o ilkel tadını çocuksu bir masumlukla keşfetmişlerdi. Her çocukta olduğu gibi içgüdüsel olarak ortaya çıkan bu türden duygular üstü kapalı da olsa kulağa çarpan birkaç açık seçik sözcük, tesadüfen görülen birkaç sevişme deneyimi, bütün bu bölük pörçük parçaları asırlık bir sihirle kolaylıkla adlandırıyor ve çocuk hafızaları kazıyordu. Kendi aralarında oluşturdukları bu cinsel dil ve kültür, ait oldukları gizli tarikatın üyeleri gibi davrandıkları için çocuk masumiyetlerine asla gölge düşürmüyordu. İra, iç eteğinin en temiz bölgesinden kardeşi için bir aybaşı bezi koparmaya çalışırken, Agnes'in hafızası bütün bunları çok kısa bir sürede yeniden tazelemiş ve ablasının söylediklerinden çok daha fazlasını anlamıştı. İra, kopardığı patiskayı kardeşine uzattı. "Hadi, şimdi bunu altına koy. Çok kirlendiğinde sakın atma. Yıkar, yine kullanırsın. Sonra da git, anneme haber ver," dedi. Ablasının uzattığı yer yer terden lekelenmiş patiskayı katlayıp cebine koyan Agnes, bir süre hangi yöne gideceğini bilemedi, sonra koşarak mağaradan çıktı. O sabah kanaması olan tek kişi Agnes değildi. Yorgo, yüzüstü yatmış karısını uyandırmaya çalışırken onun ağzından kan geldiğini görmüş, korkuyla sarsıp ondan bir tepki alamayınca da öldüğünü anlamıştı. Yorgo 40, karısı ise 35 yaşlarındaydı. Görünürde hiçbir hastalığı yoktu. Yorgo'nun attığı küçük bir çığlıkla herkes sabahın bu ilk sürprizinden haberdar olmuş ve ortalığı yine büyük bir karamsarlık kaplamıştı. Bir gece önce dışarı atılan cesetlerden kalan, temizlenemediğinden, sabah uyandıklarında mağaranın kan revan içinde olduğunu fark eden kadınlar artık yorulmuş korkularından kalan son ürpertiyle "Kan kanı çekti," demiş, Yorgo'nun karısının ölümünü böyle yorumlamıştı. Herkes Yorgo'nun başına çömeldi, onu teselli etmeye çalıştı. Neyse ki Yorgo, cesur ve sorumluluk sahibi biri gibi davranmayı başarıp acısını hızla içine gömdü. Karısını kafilenin hayrına verilmiş bir kurban saydı. Karısının ölümü üstünden, o da acısını kafilenin hayrına kurban edecekti. Çıkarttığı o tek çığlıktan başka ne bağırdı, ne ağladı, ne de söylendi. Gençler karısını gömerken o uzaktan oturup sessizce izledi. Kafilesinin güvenliğini vahşetin göbeğinde arayan Nikoysa, sanki gösterdiği cesaretten ötürü cezalandırılmış gibi hissediyordu kendini. Kader ne yapıp edip ondan bir kurban almayı başarmıştı. Hiçbir şey yokken birden ölen bu genç kadınla ilgili her kafadan bir ses çıkıyordu. Sonuçta kadının aşırı yorgunluktan ya da korkudan kalbinin durmuş olacağı görüşü ağırlık kazandı. Başlarına gelen onca şeyden sonra pek de ağırlığı kalmamış bir baş sağlığında bulundu herkes Yorgo'ya. Meryem Ana ve İsa'nın ona sabır vermesi, Tanrı'nın da ölen karısına cenneti nasip etmesi için dua ettiler. Başsağlığı dileklerini sessizce kabul eden Yorgo, kendisine bir çocuk veremeyen karısının ölümünde bir hikmet olduğunu düşündü. Bu, pekala Allah'ın ona yeni bir şans tanıdığı anlamına gelebilirdi. Yeniden evlenebilir ve herkes gibi bir evlat sahibi olabilirdi. Bu meşakkatli yolculuğu hayra yoran tek kişi olduğunun farkında olmadan hayaller kurup durdu. Günlerden beri ilk kez birkaç cümleyi bir araya getirip konuşan Ira, yavaş yavaş çevresindeki insanları algılamaya, onların dünyasına dahil olmaya başladı. İlk fark ettiği şey, kafiledekilerin ona yarı deli muamelesi yaptığı oldu. Bunu görmek hoşuna gitti. Kendini tüy kadar hafif hissetti. Dışarı çıkıp yola koyulmak için kafileyi bekledi. Bu arada Agnes mağaranın arkasından çıkıp geldi. Yüz ifadesi rahatlamış gibiydi. Gelip ablasının yanında durdu. Bakışları, duruşu birden değişmiş gibiydi. Ira, Agnes'in de her genç kız gibi yaşadığı ilk aybaşı deneyimiyle birlikte asırların biriktirdiği o kadim kimliğe teslim olduğunu hissetti. Kardeşine bakıp gülümsedi. Onun da artık başka türlü gülümseyeceğini biliyordu. Agnes, "Anneme sonra söyleyeceğim, bugün değil. Yorgo'nun karısını çok severdi, şimdi çok üzgün," dedi. Kafine yavaş yavaş mağaradan çıkmaya başladı. Atlar, Venüs'te kuzuları ve araba hazırlandı. Yüklenecekler yüklendi, arkada bir şey kaldı mı diye kontrol edildi ve tekrar yola düşüldü. İki kız kardeş de usulca kafileye karıştı. Ira, yarı deli gibi algılanmanın verdiği hafiflik ve özgürlük duygusuyla canlanmıştı. Yine kimseyi umursamadan ve kimseyle konuşmadan kafileyi takip ediyordu. Ama birden aklına Enis geldi. Acaba Enis de onu düşünüyor muydu? Unutmuş muydu yoksa çoktan? Bu ayrılık ona da koyuyor muydu acaba? Yoksa hayata kaldığı yerden devam mı ediyordu? Az önce ulaştığı hafiflik duygusu yerini yeniden karamsarlığa ve umutsuzluğa bıraktı. Ya Enis onu düşündüğü kadar sevmediyse? O zaman bütün o kaçma ve onu bulma planlarını boşu boşuna kurmuş, delirmenin sınırına boşu boşuna gelmişti. Bir an kendini aptal gibi hissetti. Ailesini, dostlarını kırıp dökme, üzme pahasına ona gitmek için kaçmaya yeltendiği için pişmanlık duydu. Öyle ya, o da pekala ardına düşebilirdi. Kaç gündür yollarda oldukları halde Enis'ten hiç ses seda çıkmamıştı. Ira, bir kadın olarak kaçmayı göze aldığına göre koca muallimin onun peşine düşmesi pekala daha kolay olacaktı. En doğrusu Enis'i de, aşkını da, acısını da şu an demir kazık kayasının dibine gömmek ve onları bir daha hiç düşünmemekti. Ira, demir kazığa bakarak, "Seni aha şuraya gömüyorum, yüreğim ve bu aşkı da burada bitiriyorum," dedi içinden. Bunu yapmak ona iyi geldi. Ne kadar süreceğini bilmiyordu ama en azından şimdilik kendini daha iyi hissediyordu. Kafileye yolda katılan bebek Dimitro, gece ayazında üşütmüş, iyice huzursuzlanmıştı. Ağlayıp duruyordu. Kadınlar Filipya'ya durmadan öğütler veriyordu. Maria, kızlardan hemen Venüs'ü sağmalarını istedi. Yolculuk sürerken kızlar hızla Venüs'ü sağıp diğerlerine yetişti. Teneke üzerinde yaktıkları ateşi ellerinde taşıyarak sütü kaynattılar. Süt ılıyınca da bebeğe içirmeye çalıştılar. Maria, "Ah keşke o ana ayı gibi bir parça bal bulabilseydik. O zaman hiçbir şeyi kalmazdı yavrunun," dedi. Ayrım sonu, sayfa 146.